Ayrım 41 Güvenlik Duvarı Herring Mankell Sayfa 499. İnsanlar ATM'leri her gün günün her saati vızır vızır kullanıyordu. Bir yerlerde zamanı belirli bir anda belirli bir günde birisi bir para çekme işlemi yapacaktı. Ve bu Wallander'in henüz algılayamadığı fakat ödünü patlatan bir olayı tetiklemiş olacaktı. Hatta bunun çoktan yaşanmış olduğunu bilmesine de imkan yoktu. Üst hatta kaç tane ATM var diye sordu diğerlerine. Yeni fikrini açıkladıktan sonra kimse bilmiyordu. Rehberden öğrenebiliriz dedi Höglund. Olmazsa bankadan kıdemli birini bulup öğrenmeniz gerekecek. Nüyberg elini kaldırdı. Senin haklı olduğundan nasıl emin olabiliriz? Olamazsınız dedi Wallander. Fakat elleri bağlı oturmaktan çok daha iyidir. Zaten ne yapabiliriz ki? Haklı olduğunu varsayarsak dedi Wallander, hangi ATM'nin tetikleyici olduğunu bilemeyiz. Birden fazla makine söz konusu olabilir. Ne zaman ve nasıl bir olayın yaşanacağını bilmiyoruz. Ama hiçbir şey olmamasını sağlayabiliriz. Bütün ATM işlemlerinin askıya alınmasını mı düşünüyorsun?
Şimdilik evet.
Bunun ne anlama geleceğini biliyor musun? İnsanlara polisten nefret etmeleri için bir sebep daha vermiş mi oluruz? Uzun süre başımızın etini mi yiyecekler? Evet, tabii ki biliyorum. Savcının rızası olmadan bunu yapamazsın. Banka yöneticilerine de danışılmalı ayrıca.
Wallander ayağa kalkıp Nüyberg'in karşısındaki sandalyeye oturdu. Şu anda bunların hiçbiri umurumda değil. Üstattan bir polis olarak yapacağım son şey bu olsa bile. Ya da bir polis olarak da nokta.
Höglund rehberi karıştırıyordu. Üst hatta 4 tane ATM var dedi. Üçü şehir merkezinde ve birisi alışveriş bölgesinde. Falk'ı bulduğumuz yerde. Wallander üstünde etraflıca düşündü. Martinson, Österleden'e yakın makinelere gitmiş olmalı. Arayın bakalım. Sen de Alfredson da diğer iki makineyi koruyacaksınız. Ben de mağazaların oradaki makineye gidiyorum. Nüyberg'e döndü. Senden emniyet müdürü Holgersson'u aramanı rica edeceğim. Onu uyandır. Neler olup bittiğini güzelce anlat. Ondan sonrasını o halleder. Nüyberg hayır anlamında başını çevirdi. Her şeyi durdurur.
Ara sen dedi Wallander ama istersen sabah 6'yı bekleyebilirsin.
Nüyberg ona bakıp gülümsedi. Bir şey daha var. Robert ve uzun boylu yanık tenli adamı unutamayız. Hangi dili konuştuğunu bilmiyoruz. Ancak o ya da onunla bağlantısı olan birisinin malum ATM'yi göz hapsine aldığını varsaymak zorundayız. Eğer bu makinelerden birine yaklaşan herhangi birine karşı en ufak bir şüpheniz olursa derhal diğerlerini arayın.
Ben de şu ömrümde birçok gözetleme operasyonuna dahil oldum dedi Alfredson. Ama daha önce hiç tutup da bir ATM'yi gözetlediğimi sanmıyorum.
Her şeyin bir ilki vardır. Silahın var mı?
Alfredson hayır anlamında kafasını salladı.
Bir tane versene dedi Wallander Höglund'a. Hadi artık gidiyoruz.
Wallander emniyetten ayrıldığında saat 5'i 9 dakika geçiyordu. İçinde karışık duygularla alışveriş bölgesine arabasını sürdü. Büyük ihtimalle haksız çıkacaktı. Ancak toplantı odasında yapabileceklerini yapmışlardı. Wallander vergi dairesinin önüne park etti. Ceketinin fermuarını çekip etrafına baktı. Güneşin doğmasına hala biraz vakit vardı. Saklanarak durmak için bir sebep yoktu. Yanında getirdiği telsizi gürültü çıkardı. Höglund herkesin yerlerini aldığını duyuruyordu. Alfredson bazı sorunlarla karşılaşmıştı. Bir grup sarhoş genç para çekmek için tutturmuştu. O da bir devriye arabasını çağırıp yardım istemek zorunda kalmıştı.
Araba bizim aramızda mekik dokusun dedi Wallander. İnsanlar sokaklara dökülmeye başladığında bir saat içinde durum daha da zorlaşacak.
Martinson biraz para çekmiş dedi Höglund ve bir şey olmamış.
Orasını bilemeyiz dedi Wallander. Her ne olacaksa biz görmeyeceğiz.
Telsiz sustu. Wallander otoparkta yana yatık düşmüş duran bir market sepetine baktı. Bir kamyonet haricinde otopark boştu. Saat 5'i 20 dakika geçiyordu. Ana caddeden kocaman bir kamyonet tangır tungur Malmö yönüne gitti. Wallander Elvira'yı düşünmeye başladı ama buna enerjisi olmadığına karar verdi. Bu konuyu tekrar tekrar deşmeyecekti. Nasıl böyle oltaya geldiğine hayret etmeyecekti. Nasıl bu kadar aptal olabildiğine.
Wallander rüzgara sırtını verip ayaklarını yere sertçe vurarak yürüdü. Bir arabanın yaklaştığını duydu.
Yan tarafında bir Üslat elektrik firmasının reklamının yapıldığı büyük bir araçtı. Dışarı uzun boylu ve zayıf bir adam fırladı. Vallender yüzünü buruşturup silahını eline attı ama sonra gevşedi. Löderop da babasının bazı işlerini yapan bu elektrikçiyi tanımıştı. Adamına selam verdi. Bozuk mu diye sordu. Şu anda kimsenin para çekmesine müsaade etmiyoruz. O zaman şehrin diğer ucundakine gitmek zorundayım. Maalesef o da çalışmayacak. Sorun nedir? Sadece geçici bir arıza. Bu yüzden polisi mi çağırdılar? Vallender cevap vermedi. Adam tekrar arabasına binip gitti. Vallender arıza açıklamasıyla insanları uzak tutmalarının mümkün olmayacağını biliyordu. Ve şimdiden bu haberin insanlar arasında yayılacağı anı dehşetle bekliyordu. Nasıl olup da bu planın işe yarayacağını zannetmişti. Holgersson duyar duymaz her şeyi engelleyecekti. Yürüttükleri mantık tamamen spekülasyona dayalıydı. Vallender'in bir dayanağı yoktu ve Martinson'un ekmeğine yağ sürülmüş olacaktı. Derken otoparkın öbür tarafına ilerleyen bir adam dikkatini çekti. Genç biriydi. Kamyonetin arkasından çıkmıştı ve Vallender'e doğru yürüyordu. Vallender'in onu tanıması birkaç saniye sürdü. Modin. Vallender olduğu yerde donmuştu. Nefesini tuttu. Anlamıyordu. Modin durdu. Vallender'e arkasını döndü. Vallender içgüdüsel olarak ne olacağını anladı. Kendini bir tarafa atıp döndü. Arkasındaki adam süpermarket yönünden gelmişti. Uzun boylu, yanık tenliydi ve elinde tabanca tutuyordu. Adam 10 metre ötedeydi ve Vallender'in kaçacak hiçbir yeri yoktu. Vallender gözlerini kapadı. Geçen o tarlada duydu, hislere kapılmıştı yine o acı son. Bir varmış, bir yokmuş. Vallender ateş edilmesini bekledi ama edilmedi. Gözlerini açtı. Adam tabancasını göğsüne doğrultmuştu ama kol saatine bakıyordu. Zaman diye düşündü Vallender. Zamanı geldi demek, haklıydım. Ne olacağını hala bilmiyorum ama haklıydım. Adam Vallender'e yaklaşmasını ve kollarını kaldırmasını işaret etti. Vallender'in silahını belinden çekip ATM'nin yanındaki çöp kutusuna attı. Sonra sol eliyle bir kredi kartı uzatıp ağır aksanlı bir İsveççeyle birkaç sayı söyledi. 1-5, 5-1. Kartı kaldırıma atıp tabancasıyla işaret etti. Vallender kartı yerden aldı. Adam yana doğru birkaç adım atıp tekrar saatine baktı. Arkasından ATM'yi işaret etti. Hareketleri artık çok keskindi. Adam ilk kez gergin görünüyordu. Vallender makineye doğru yürüdü. Hafifçe yana döndüğünde Modi'nin olduğu yerde durmaya devam ettiğini gördü. Tam şu anda Vallender kartı sokup rakamları girdiğinde ne olacağını umursamıyordu. Modin sağdı. Tek önemli olan buydu. Ancak onu korumaya nasıl devam edebilirdi? Vallender bir çıkış yolu arıyordu. Arkasındaki adama saldırmaya kalksa anında vurulurdu. Muhtemelen Modin kaçmaya fırsat bulamazdı. Vallender kartı makineye soktu ve tam o esnada bir silah sesi duydu. Mermi tam arkasında yere çarpıp sekti. Uzun boylu adam arkasını döndü. Vallender sokağın karşı tarafında Martinson'u gördü. 25 metre uzaktaydı. Vallender hemen çöp kutusunu atlayıp silahını çıkardı. Adam tabancayla hedef alıp Martinson'a ateş etti ama ıskaladı. Vallender silahını kaldırdı. Hedef alıp tetiği çekti. Adamı göğsünden vurdu. Adam yere yığıldı. ''Ne oluyor?'' diye bağırdı Martinson. ''Yaklaş, güvendi.'' diye bağırdı Vallender de. ''Senin teorin doğruysa o halde burada olmalıydı.'' dedi Martinson. ''Falk'ın kendi evine en yakın gece yürüyüşlerinde uğradığı makineyi seçmesi mantıklıydı. Benim bulunduğum makineyi gözetlemeyi Nüyberg'e bıraktım.'' Martinson ölen adamı işaret etti. ''Kimmiş?'' ''Bilmiyorum ama galiba adı C harfiyle başlıyor.'' ''Bitti mi artık her şey?'' ''Öyle sanıyorum ama neyin bittiğini de bilmiyorum.'' Vallender Martinson'a teşekkür etmesi gerektiğini hissetti ama hiçbir şey demedi. Onun yerine Modin'in yanına yürüdü. Martinson'la konuşmak için sonra bol bol vakit bulurdu. Modin'in gözleri yaşlarla doluydu. ''Bana sana doğru yürümemi söyledi, yoksa annemle babamı öldüreceğini söyledi.'' ''Hepsini halledeceğiz.'' dedi Vallender. ''Sen ne durumdasın?'' ''Benden Malmö'deyken evde kalıp işimi bitirmek zorundayım.'' dememi istedi. Sonra da kadını vurdu ve oradan çıktık. Beni arabanın bagajına kapattı. Zor nefes aldım. Ama haklıydık. ''Evet.'' dedi Vallender. ''Haklıydık.'' ''Notlarımı buldunuz mu?'' ''Evet.'' Bu ihtimali daha erkenden ciddiye almalıydım. Bir ATM, insanların para çekmeye geldiği bir yer.
Sen de bir şey söylemeliydin dedi Wallander, ama belki ben kendim akıl etmeliydim. Parayla alakası olan bir şeydi, biliyorduk sonuçta. Öyle bir şeyi saklamak için tam göz önünde bir yer.
Bir virüs bombasını patlatmak için bir para çekme makinesini kullanmak dedi Modip. Bir incelik var ama kabul edelim.
Wallander yanındaki oğlana baktı. Bu stresi daha ne kadar kaldırabilirdi? Bir zamanlar yanında bir çocukla böyle durduğu duygusuna kapıldı ve Stefan Fredman'ı düşündüğünü fark etti. Şimdi ölü olan, mezardaki çocuk. Ne oldu peki dedi Wallander, bana anlatabilir misin?
Modin başıyla onayladı. Elvira beni içeri aldığında adam oradaydı, beni tehdit etti, sonra beni banyoya kilitlediler. Arkasından adamın ona bağırdığını duydum. İngilizce konuştuğu için söylediklerini anlayabiliyordum, en azından duyabildiğim kısımları.
Ne diyordu?
İşini yapmadığını, zayıflık gösterdiğini.
Başka bir şey duydun mu?
Sadece silah seslerini. Banyo kapısının kilidini açınca beni de öldürecek zannettim. Tabanca elindeydi. Ama beni rehin aldığını, ne derse yapmam gerektiğini söyledi. Yoksa annemi babamı öldürürmüş.
Modin'in sesi titremeye başladı. Devamı için acele etmene gerek yok dedi Wallander. Bunlar yeterli, hatta bayağı çok.
Global finans sistemini çökerteceğini söyledi. Burada bu makine de başlayacakmış.
Biliyorum dedi Wallander, ama şimdi uyumalısın. Eve, annenlerin yanına dönmelisin. Siren seslerinin yaklaştığını duydular. Wallander şimdi kamyonetin arkasında lacivert bir FAV Golf gördü. Az önce ayakta durduğu noktadan görülmesi imkansızdı. Wallander yorgunluğun ağırlığını hissetti. Son derece rahatlamıştı. Martinson yanına geldi. Konuşmamız gerek dedi.
Biliyorum dedi Wallander, ama şimdi değil.
20 Ekim pazartesi sabahı saat 6'ya 9 dakika vardı. Wallander kış nasıl geçecek acaba diye merak ediyordu.
40. Bölüm 11 Kasım Salı günü Eva Persson dosyasında Wallander'e yöneltilen tüm suçlamalar geri çekildi. Ona bu haberi veren Höglund oldu. Ayrıca soruşturmada kilit rol oynamıştı ama Wallander bunu ancak çok sonra öğrendi. Höglund bu olaydan birkaç gün önce Eva Persson ve annesini ziyarete gitmişti. O ziyaret sırasında ne söylendiğini kimse bilmiyordu. Kurallara aykırı olmasına rağmen görüşmeye dair hiçbir kayıt yoktu. Görüşmede üçüncü bir şahıs yoktu. Höglund inceden duygusal tehdit uyguladığını açıkladı Wallander'e. Bunun tam olarak içeriğini hiçbir zaman söylemese de Wallander mantıklı bir resim oluşturmak için parçaları birleştirdi. Herhalde Höglund Persson'a aklına geleceğe odaklamasını söylemişti. Lundberg cinayetinden aklanmıştı, ancak bir polis aleyhinde haksız suçlamalarda bulunmak nahoş sonuçlara yol açabilirdi. Ertesi gün Persson ve annesi Wallander hakkındaki iddialarından vazgeçtiler. Wallander'in söylediklerinin doğru olduğunu ve Persson'un annesine vurmaya kalktığını kabul ettiler. Wallander yine de yaptığı şeyden dolayı sorgulanabilirdi, fakat mesele görmezden gelindi ve herkes rahat bir nefes aldı. Höglund aynı zamanda bir grup gazeteciye bu suçlamaların geri çekildiğini de iletti. Ancak bu haber gazetelerde asla yer almadı. Bu salı Skåne'de olağan dışı derecede soğuk bir sonbahar günüydü. Kuzey rüzgarı yer yer fırtına şiddetinde buz gibi esiyordu. Wallander huzursuz bir gecenin ardından erkenden kalkmıştı. Nasıl bir rüya gördüğünü tam hatırlamıyordu. Fakat içinde karanlık gölgeler tarafından kovalanıp boğulduğu ya da üstüne gelen nesnelerle dolu sahneler vardı. Sabah 8'de emniyete geldiğinde çok kısa kaldı. Nihayet uzun zamandır kafasını kurcalayan bir sorunun cevabını bulmaya kararlıydı. Birkaç forma şöyle bir göz gezdirdikten ve Marianne Falk'ın polise verdiği fotoğraf albümünün kadına iade edilip edilmediğini kontrol ettikten sonra emniyetten çıkıp arabayla Höckberg'lerin evine gitti. Eric Höckberg'le bir gün önceden konuşup bu konuşmayı ayarlamıştı. Sonya'nın erkek kardeşi Emil okuldaydı ve annesi her zamanki gibi Höör'deki gitmişti. Eric solgundu, hatta belki kilo vermiş, süzülmüştü. Wallander'in kulağına çalınan duyumlara göre Sonya Höckberg'in cenazesi duygusal olarak oldukça ağırdı. Wallander eve girerken Eric'e işinin uzun sürmeyeceğini söyledi.
Sonya'nın odasını görmek istediğini söyledin de Derek, ama sebebini açıklamadın.
Birazdan açıklarım. Benim de gelsene.
Değişen bir şey yok. Enerjimiz yok. Toparlanamadık daha.
Yukarı çıkıp pembe odaya girdiler. Wallander bir zamanlar burada bir tuhaflık sezmişti.
Bu oda her zaman böyle görünmüyordu bence dedi.
Sonya sonradan burayı yeniden dekore etti değil mi?
Höckberg afallamıştı. Sen nereden biliyorsun?
Bilmiyorum, sana soruyorum.
Erik yutkundu. Wallander sabırla bekledi. Tam o olaydan sonra dedi Erik, tecavüzden sonra birdenbire duvarlardaki her şeyi indirip küçük kızken oynadığı eşyaları çıkardı. Bunlar yıllar yılı tavan arasındaki kutularda duruyordu. Nedenini hiç anlamadık, o da hiçbir şey demedi.
Bir şey ondan alınmıştı diye düşündü Wallander. O da her şeyin hala yerli yerinde olduğu çocukluğuna dönüp intikam planını kurgulayarak bundan kaçmaya çalıştı.
Tüm bilmek istediğim buydu dedi Wallander. Senin için neden bu kadar önemli şimdi? Hiçbir şeyin önemi yok. Sonya'yı geri getirmeyecek. Ruth, Emil ve ben artık yarım bir hayat yaşıyoruz.
Bazen insan bir olayın ardını arkasını iyice öğrenmek ister dedi Wallander mahcup bir şekilde. Cevaplanmamış sorular kafada asılı kalır da kalır. Ama haklısın tabii. Ne yazık ki hiçbir şeyi değiştiremezsin.
Odadan çıkıp tekrar alt kata indiler. Höckberg kahve ikram etmek istedi ama Wallander geri çevirdi. Bu iç sıkan evden bir an evvel çıkmak istiyordu. Şehre döndü. Ham Caddesi'ne park etti ve o gün daha yeni açılan kitapçıya yürüdü. Linda için sipariş ettiği kitabı nihayet alacaktı. Fiyatını görünce şoke oldu, hediye paketi yaptırttı. Linda ertesi gün geliyordu. Saat 9'da Wallander odasına döndü. 9.30'da dosyalarını toplayıp toplantı odalarından birine geçti. Bugün dosyaları savcıya teslim etmeden önce Tindes Falk davasını tartışmak için son kez toplantı yapıyorlardı. Elvira Lindfeld cinayet dosyası Malmö Emniyeti'ni ilgilendirdiği için Komiser Forsman da toplantıya katılacaktı. Wallander kendisine yöneltilen suçlamaların düştüğünü henüz duymamıştı. Ancak beynine kurşun gibi çöken şeyin yanında bu bir hiçti. Modin hala hayattaydı işte. Bir adım daha ilerisini düşünebilseydim, Jonas Landahl'ın ölümüne engel olabilirdim gibi düşünceler beynini bulandırdığında bu gerçek ona huzur veriyordu. Bir yanı bunun mantıklı olmadığını farkında olmasına rağmen bu düşünceler gene de gidip geliyordu işte. Wallander ilk kez toplantı odasına son giren oldu. Forsman'a selam verdi. Adamı sahiden de katıldıkları o konferanstan hatırlamıştı. Sadece iki kişi eksikti. Hans Alfredson Stockholm'e dönmüştü ve Nyberg Grip'te yatıyordu. Wallander oturunca dosyayı ve eldekileri gözden geçirmeye koyuldular. Üstünden geçmeleri gereken öyle çok konu vardı ki toplantı öğlen 1'e kadar sürdü ama nihayet soruşturmayı kapatabildiler. ATM'nin yanı başında yaşanan silahlı çatışma olayından bu yana Wallander'in dava dosyasına dair hatıraları netliğini yitirmeye başlıyordu. Ancak o andan bu yana ortaya çıkardıkları gerçekler ilk vardıkları çıkarımları kuvvetlice destekliyordu. Ölen adamın ismi Carter'dı ve Luanda'dan gelmişti. Artık adamın kimliğini ve geçmişini parça parça birleştirmişlerdi. Wallander soruşturma boyunca kendine defalarca sorduğu şu soruya cevap verebiliyordu artık. Angola'da ne olmuştu? Artık en azından bu cevabın iskeletini biliyordu. Falk ve Carter 1970'lerde Luanda'da muhtemelen tesadüfen tanışmışlardı. O ilk tanışmaları nasıl oldu, neler konuşuldu tahmin etmek zordu. Ancak ikisinin birçok ortak yanı vardı, orası aşikardı. Huyları ve karakterlerinde o kadar çok ortak nokta vardı ki bunlardan gurur, intikam hırsı ve seçilmiş azınlıktan biri olma duygusu ağır basıyordu. Bir noktada küresel finans sistemine saldırı planını kurmaya başlamışlardı. Doğru zaman gelip çattığında elektronik füzelerini ateşleyeceklerdi. Carter'ın finansal organizasyonların yapısını çok kapsamlı biliyor olması, Falk'ın yenilikçi teknolojik bilgisiyle birleştiğinde ölümcül bir kombinasyon ortaya çıkmıştı. Birlikte çok gizli ve sıkı takip edilen bir teşkilat kurmuşlardı ve Fu Cheng, Elvira Lindfeld ve Jonas Landahl gibi alakasız tipler bu çeteye dahildi. Bu üçü yanlarına çekilmiş, beyinleri yıkanmış ve sonsuza dek avuçlarına alınmıştı. Carter ve Falk'ın tüm kararları aldığı hiyerarşik bir örgüt resmi belirliyordu. Deliller hala yetersiz kalsa da Carter'ın birden fazla kez başarısız grup üyelerini ortadan kaldırdığı olmuştu.
Wallander'e göre Carter soğuk hesaplarla hareket eden bağnaz ve çılgın, acımasız bir liderdi. Falk hakkındaki izlenimi ise daha karmaşıktı. Çünkü Falk'ın bu kadar fütursuz olduğuna pek inanmıyordu. Gel gelelim Falk'ta da çok dikkatlice koruyup kolladığı ama çok derine gömülü bir onaylanma ihtiyacı mevcuttu. 1960'lı yıllarda aşırı sağcılıktan siyasi radikal solculuğa sapmıştı. Sonunda tüm klasik siyasetten kopmuş ve insan ırkına karşı kendi şeytani planlarının peşinden koşmuştu. Hong Kong polisi Fu Cheng'in gerçek kimliğini saptayabilmişti. Adamın gerçek adı Hua Gang'ti. Interpol birçok olay mahallinden onun parmak izini toplamıştı. Frankfurt ve Marsilya'da iki banka soygunu da bunlara dahildi. Wallander her ne kadar ispatlayamasa da bu paraların Falk ve Carter'ın operasyonlarının finans kısımlarında kullanıldığını düşünüyordu. Hua Gang çok uzun zamandır organize suçlara karışmıştı ve hem Avrupa'da hem Asya'da birçok cinayetten şüpheli durumuna düşmüş, asla da yargılanmamıştı. Hem Sonya Höckberg hem de Jonas Landahl'ın katili olduğu üstünde hiç şüphe yoktu. Parmak izleri ve tanık ifadeleri bunları kanıtlıyordu. Ancak Hua Gang, Carter ve belki de Falk'ın yönetimi altında çalışıyordu. Örgütün tüm çalışmalarının haritasını çıkarmak ve bunlara ulaşmak için yapılacak bazı işler vardı. Ancak ellerindeki bilgiler bu gruptan korkmak için artık bir sebep olmadığını gösteriyordu. Carter ve Falk meydanda olmayınca örgütün varlığı resmen sona eriyordu. Wallander Carter'ın neden Elvira Lindfeld'i vurduğunu asla tam olarak öğrenemedi. Modin, Carter'ın ölmeden önce ona savurduğu o öfkeli ithamları aktarmıştı. Wallander herhalde kadının çok fazla şey bildiğini ve tehdit unsuru haline geldiğini varsaydı. Wallander Carter'ın çaresiz olduğunu hissettiğinden İsveç'e geldiğini düşündü.
41. ayrımın sonu. Sayfa 511.